Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 51. ayrım. Ötekiler arkadaşlarını yün battaniyeye sarıp bir koyun postu üzerine yatırmışlardı. Besbelli Lothar'ın gelip ona bir şeyler yapmasını bekliyorlardı. Ama Lothar bulaşmak istemedi. Willipe'nin yardımla falan kurtarılamayacağını biliyordu. Vakit geçirmek için Bushman'ı eğerden indirdi, kumlu toprağa attı. Adamın minik vücudu savunmak istercesine kıvrıldı. Lothar atını tuttu, ağır adımlarla postun çevresindeki gruba doğru yürüdü. Zehir'in hızlı hareket ettiğini hemen gördü. Lipe'nin suratının bir yanı iğrenç biçimde şişmiş, üzerini mor çizgiler dantel gibi kaplamıştı. Bir gözü o, şişmeden kapanmış, kapağı olgun bir üzüme dönmüştü. Kapkara parlıyordu. Öteki göz kocaman açılmıştı ama bebeği toplu yine başı gibi ufalmıştı. Lothar üzerine eğildiğinde, onu tanıdığını belli eden bir hareket yapmadı. Belki göremiyordu artık. Zorlukla soluk alıyor, her soluk için mücadele veriyordu. Zehir akciğerlerini de felç etmişti. Lothar onun alnına dokundu. Cildi soğuk, yapış yapış, sürüngen derisine dönmüştü. Hendrik'le diğerlerinin kendisine bakmakta olduklarını biliyordu Lothar. Nice kere onun kurşun yaralarına pansuman yaptığını, kırık kemikleri yerleştirdiğini, ağrıyan bir dişi çektiğini, tüm küçük cerrahi işlemleri yaptığını seyretmişlerdi. Ölmekte olan bu adama da bir şeyler yapmasını bekliyorlardı. Onların beklentileri ve kendi çaresizliği Lothar'ı büsbütün öfkelendirdi. Birden Lipe, boğulur gibi bir çığlık attı. Saralı gibi sarsılmaya başladı. Tek gözü yukarı doğru kaydı, akı sapsarı ve kanlı biçimde göründü. Battaniyenin altında vücudu kabislendi. Kriz dedi Lothar, mamba ısırığı gibi, artık uzun sürmez. Ölmekte olan adam dişlerini gıcırdattı. Şiş dili dişlerinin arasından uzandı. Dilini çiğniyor, parçalıyordu. Lothar onun çenesini açmaya boş yere uğraştı. Otanto'nun yarı felçli ciğerlerinden fışkıran kanlar ağzından boşaldı, boğazına kaçtı. Adam kenetli dişleri arasından inilti sesleri çıkardı. Bir kere daha gerildi, battaniyeden bir patlama sesi geldi. Vücudu kendi kendini boşalttı. Bu sıcakta koku çok mide bulandırıcı oldu. Uzun süren, pis bir ölümdü bu. Sonunda bitince, bu katılaşmış adamlar bile sarsılmışlardı. Sığ bir mezar kazdılar. Willipe'nin cesedini içine yuvarladılar. Hala battaniyeye sarılıydı. Üzerini acele örtüp kendi nefret ve korkularından kurtulmaya çalıştılar. İçlerinden bir tanesi, çalı çırpı toplayıp küçük bir ateş yaktı. Biraz kahve ısıttı. Lothar eğerinden yarım şişe Cape Brandy'si çıkardı. Elden ele geçirirlerken, Bushman'ın yattığı tarafa hiç bakmamaya çalıştılar. Kahvelerini sessizce içtiler. Çember olup oturmuşlardı. Sonra Barkjan kahve telvesini yere savurup ayağa kalktı. Sendilini o biliyordu. Senin yattığı yana ilerledi. Onu bağlarından tutup çekti, ateşin başına sürükledi. Eğilip yanan bir tahtayı eline aldı. Seni hala tek elinde taşıyordu. Dalın alevli ucunu adamın penisine değdirdi. Sam bir çığlık attı, deli gibi çırpındı. Organında hemen kabarcıklar oluştu, su topladı. Ateşin başındakiler güldüler. Gülüşlerinde de nefret ve korku vardı. Zehirli ölüme karşı duydukları korku, ölen arkadaşları için üzüntü, intikam hırsı, acı verme ve küçük düşürmeye yönelik o sadistçe istekler birbirine karışıyordu o gülüşte. Lothar, o gülüşün sesinden sarsıldığını hissetti. İnsanoğlunun ne güvensiz temellere dayanarak yaşamaya çalıştığını düşündü. Kendi içinde de aynı hayvansal ihtiraslar vardı. Onları zorla bastırdı, ayağa kalktı. Olacakları önleyemezdi. Aç aslanın elinden avını almak mümkün değildi. Böyle bir şeye kalkışırsa, bu sefer ona karşı birleşirlerdi. Gözlerini Bushman'ın yüzünden kaçırdı. O vahşi ıstıraplı gözlere bakamıyordu. Adam öleceğinin farkındaydı, bu açıktı. Ama nasıl öleceğini bilemiyordu. Lothar adamlarının yüzlerine baktı, gördüğü içini bulandırdı. Adamların yüz çizgileri, kusurlu camdan görünüyormuş gibi çarpılmıştı. Her çizgi kalınlaşmış, her çizgiye şehvete benzer bir hırs oturmuştu. Bushman'ı hepsi kadın gibi kullandıktan sonra belki de ölümü tercih edecekti adam. Pekala, Lothar sesinden bir şey belli etmemeye çalışıyordu ama yine de tiksintiden boğuklaşıyordu sesi. Ben arabaların oraya dönüyorum, sen sizindir. Ama o beyaz kızı görmüş ya da duymuşsa bunu bilmek istiyorum. Bir tek o soruya cevap vermesi şart, hepsi o kadar. Lothar gidip atına bindi. Arkasına bakmadan arabaların olduğu tarafa sürdü. Bir ara arkasından öyle bir acı ve dehşet çığlığı duydu ki tüyleri diken diken oldu. Sonra ses hemen kesildi. Çöl rüzgarları arasında kayboldu. Çok sonra adamları arabalara döndüklerinde Lothar kendi arabasının yanına uzanmış, lamba ışığında Goethe'nin eski püskü lime lime bir kitabını okuyordu. Çoğu kez ruhunun tükenmek üzere olduğunu hissettiğinde bu kitap kurtarmıştı onu. Adamları attan inerken gülüşlerinde bir memnuniyet vardı. Yemeğe, içkiye, sefaate doymuş insanların seslerini çıkarıyorlardı. Svart Hendrik, şarap içmiş gibi sendeleyerek onun yattığı yere yaklaştı. Pantolonunun ön tarafında püskürtme halinde kurumuş kan lekeleri vardı. Sen beyaz kadını görmemiş ama çöldeki başka senlerle ateş başında karşılaştıklarında kulaktan kulağa fısıldanan garip bir hikaye duymuş. Güneşin hiç parlamadığı garip bir diyardan gelen bir kadınla bir çocuğun iki ihtiyar senle birlikte yaşadığı söyleniyormuş. Lothar dirseği üzerinde doğruldu. Kızın yanında gördüğü iki buşmanı hatırlamıştı. Nerede yerini söyledi mi diye sordu hevesle. Kalahari'nin içlerinde bir yer varmış. Orası tüm senler için kutsalmış. Bize yönünü gösterdi. Neresi Hendrik, lanet olası neresi? Uzun yol. Onların ayağıyla 15 gün. Neymiş bu yer? Görünce nasıl tanıyacağız? Hendrik üzgün üzgün, orasını söylemedi dedi. Hayatta kalma isteği bizim sandığımız kadar güçlü değilmiş. Söyleyemeden öldü. Yarın o yöne döneriz diye emir verdi Lothar. Bugün kaybettiğimiz öteki sanlar da var. Atlar dinlenince onları yarın güneş batmadan yakalayabiliriz. Yanlarında kadınlar var. Olmaz diye hırladı Lothar. Biz o kutsal yere gidiyoruz. Ovanın orta yerinde o koca dağ birdenbire belirince, Lothar önce bunu çöl sarabının bir hilesi sandı. Çöl insanının efsaneleri arasında böyle bir yerin varlığına ilişkin bir hikaye duyduğunu hatırlamıyordu. Buralarda yolculuk eden tek beyazlar Livingstone ile Oswald'di. Nigami Gölü'nü keşfe giderken geçmişlerdi buradan. Anderson ile Galton da av gezilerinde bu taraflara gelmiş olmalıydılar. Hiçbiri yazılarında böyle bir dağdan söz etmiyordu. Bu yüzden Lothar gördüğünün bir ışık oyunu olduğundan kuşku duymaktaydı. Batmakta olan güneş genel görünüme daha da efsanevi bir hava veriyordu. Ertesi sabahın ilk ışıklarında baktığında dağı hala yerinde gördü. Sedef rengi sabah göklerine karşı kara ve belirgin bir silüette. Atını oraya doğru sürerken dağ karşısında giderek yükseldi. Sonra bir ara yerden kopup ayrıldı, kendi başını havalarda uçtu. Sonunda Lothar koca kayaların dibine vardığında, senin ölürken söz ettiği kutsal yerin burası olduğundan hiçbir kuşkusu kalmamıştı. Yamaç eteğine tırmanıp kayalardaki harikulade resimleri görünce bu güveni bir kat daha güçlendi. Dedikleri yer burası ama çok büyük bir yer diye düşündü. Kız buradaysa belki de onu asla bulamayız. Bir yığın mağara, vadi, saklı yer var. Aramamız asla bitmez. Adamlarını böldü, yaya olarak en yakın yamaçları taramaya yolladı. Arabaları Hendrik'e emanet edip bir ağaçlığa yerleştirdi. Aslında en az Hendrik'e güvenirdi. Kendisi yanına bir tek yedek at alıp dağın çevresini kolaçan etmeye çıktı. 2 gün gezip notlar aldı. Kaba taslak bir harita çizdi. Cep pusulasından yararlandı, sonunda dağın yaklaşık 30 mil boyunda 4-5 bin eninde bir tabanı oturmuş olduğunu hesapladı. Kum taşı ve diğer tortul kayalardan oluşmuştu. Doğu yamacına baktı, oraları gezdi. Arabaları bıraktığı yerden çok uzaklaşıyordu. Dağın kayaları nerelerde dikkatini çekerse atları bırakıyor, inip yaklaşıyor, oraları inceliyordu. Bir ara küçük bir tatlı su kaynağı keşfetti. Kayanın dibinden fışkırıyordu sular. Sonra doğal bir kaya çukuruna sızıyordu. Mataralarını doldurdu, soyundu, üstündekileri yıkadı. En son olarak da girip kendi yıkandı. Soğuk su onu çok zevklendirdi. Yoluna daha zinde devam etme olanağını buldu. Gezerken başka yerlerde desen resimleri buldu. Hep kayalara işlenmişti resimler. Ressamın gözünün keskinliğine, gözlem yeteneğine, el becerisine hayranlık duydu. Elant ve bufala biçimleri öyle gerçekti ki, kendi avcı gözleri bile bunlara kusur bulamıyordu. Ama bunlar hepsi çok eskiden kalmış şeylerdi. Buraya son zamanda insanlar geldiğine ilişkin bir işaret bulamıyordu. Kayaların alt tarafındaki orman ve ova av hayvanlarıyla doluydu. Her gün bir ceylan veya antilop vuruyor, karnını tok tutmakta hiç zorluk çekmiyordu. 3. gece bir impala öldürdü. İşkembesini, böbreklerini ve karaciğerini yeşil dallara geçirerek şiş kebap yaptı. Ama taze etin kokusu, istemediği canlıların dikkatini kampa çekmiş oldu. Gece boyunca tüfeği elinde, nöbet beklemek zorunda kaldı. Aç bir aslan homurdanarak kol geziyordu çevrede. Ateşin ışık halkasının tam kenarında hem de. Hayvanın izlerini sabah olur olmaz inceledi, yaşlı bir erkek olduğunu, bir ayağının fena halde topalladığını anladı. Tehlikeli bir canavar diye mırıldandı. Çabucak buralardan uzaklaşacağını umdu. Ama umudu boşa çıktı. O akşam atların huysuzlandığını hissetti. Aslan besbelli gün boyu onu uzaktan izlemişti. Karanlık basınca cesareti artmış, kampa tekrar yaklaşmıştı. Bir uykusuz gece daha, çaresiz razı oldu. Ateşe odunları attı, nöbet tutmaya hazırlanıp kalın ceketini giyerken yine canı sıkıldı. Ceketin pirinç düğmelerinden biri kayıptı. Çölün gece soğuğu içine işleyecekti şimdi. Uzun, tatsız bir gece oldu. Ama gece yarısını biraz geçtiğinde, aslan bu sonuçsuz devriye gezisinden sıkılmış olacak ki biraz uzaklaştı. Hayvanın son homurtuları yarım mil kadar ileriden duyuldu, sonra sessizlik oldu. Lothar, atların koşumlarını bir kere daha kontrol etti. Ateşe yaklaştı, battaniyelere sarındı, soyunmamıştı. Çizmelerini bile çıkarmamıştı. Birkaç dakika içinde derin bir uykuya daldı. Birdenbire uyanıp ayılıverdi. Kendini elinde tüfeğiyle doğrulup oturmuş buldu. Aslanın öfkeli kükremeleri hala kulaklarında çınlıyordu. Ateş sönmüş, beyaz bir kül yığını haline gelmişti ama ağarmakta olan gökyüzüne karşı ağaçların tepeleri koyu renk belli oluyordu. Lothar battaniyeleri üstünden savurup ayağa kalktı. Atlar hala ürkekti. Kulaklarını öne yatırıyor, çayırın ilerisindeki mopani ağaçlarına doğru bakıyorlardı. Aslan bir daha kükredi. Lothar uzaklığı bir mil olarak hesapladı. Atların baktığı taraf olmalıydı. Aslan sesi geceleri öyle kolaylıkla duyulurdu ki, tecrübeli bir kulak yerini kolayca saptayabilirdi. Ama o kükreme, kulaklarında tıpkı mantrolok hileleri gibi çınlamalar oluşturduğundan, tecrübesizleri fena halde yanıltırdı. Korkunç ses keşmekeşi, ormanı bir kere daha doldurdu. Lothar, aslanların böyle yaptığını daha önce hiç görmemişti. Bu kadar bastırılmış öfke ve çaresizlik, o hayvana hiç yakışmıyordu. Birden beyni bir şok duygusuyla sarsıldı. İki kükremenin arasında, yanılması imkansız bir ses daha duymuştu. Korku dolu bir insan çığlığı. Lothar hiç düşünmeden harekete geçti. En sevdiği av atının yularını aldı, sırtına eğersiz sıçradı. Ayaklarının topuklarını hayvanın karnına vurdu, onu dört nala kaldırdı. Dizleriyle yön verdi. Başını ağaçlara doğru çevirdi. Alçak dalların altından geçerken öne doğru eğiliyordu. Sonunda açık araziye çıktı, doğruldu. Telaşla çevresine bakındı. Uyandığından beri geçen birkaç dakikada ışık daha da güçlenmişti. Doğu ufukları turuncuya dönüşüyordu. Ormana varmadan orta yerde tek başına duran bir mopani ağacı vardı. Çevresinde ovanın alçak otları bitmişti. Yüksek dallarında kocaman, kara bir gölge görünüyordu. Belirsiz ama güçlü bir hareket mopani'nin dallarını şiddetle sarstı. Lothar, atını oraya doğru çevirdiği sırada, aslanın gök gürlemesini andıran kükreyişi yine tiz bir çığlıkla noktalandı. Mopani'nin tepesinde neler olduğunu Lothar o zaman anlayabildi ve inanmakta zorluk çekti. "Ulu tanrım!" diye fısıldadı şaşkınlıkla. Ömründe ağaca tırmanan aslan görmemişti. Ama boz renkli koca kedi ta tepede dalları sallıyor, ağaca pençeleriyle tutunuyor, şahlanıyor, zor uzanabileceği yerdeki insanı alaşağı etmeye uğraşıyordu. "Ya, ya!" diye cesaret verdi Lothar atına. Onu dirsekleri ve topuklarıyla dürttü, hızlandırmaya uğraştı. Mopani'nin yanına vardığı sırada kendini atın sırtından yere fırlattı. Çarpmanın etkisini bacaklarından sırtına doğru kaydırıp yuvarlandı, yan döndü. Tüfeği göğüs hizasında ayarlayıp yukarıdaki hayvana nişan almaya çalıştı. Aslanla kurbanı gökyüzüne karşı birbirine karışmış tek bir silüet oluşturuyorlardı. Aşağıdan ateş ettiğinde belki biri yerine diğerini vurabilirdi. Arada Mopani'nin kalın dalları da kurşunu saptırabilirdi. Lothar yana doğru süzüldü, dallar arasında bir açıklık buldu, tüfeği omzuna kaldırdı. Kendini arkaya verdi, dosdoğru yukarıya nişan aldı. Tetiği çekmekte hala kararsızdı. O sırada aslan, yukarıdaki insanı aşağı çekmeyi başardı. Çığlıklar öyle acıklı, öyle ızdıraplıydı ki Lothar artık daha fazla bekleyemezdi. Aslanın omurgasına, kuyruk sokumuna nişan aldı. Kurbanın yukarıda kıvranan vücudundan mümkün olduğu kadar uzağa. Zavallı yukarıda son çabasıyla dallara asılmış, tutunmaya çalışıyordu. Lothar tetiği çekti, ağır mavzer kurşunu hayvanın omurgasının dibine saplandı. Yukarıya yürüdü, kemiksi kıkırdakları çatır çatır kırdı. Bacak sinirlerini köklerinden parçaladı, sonra sırtın ortasından çıktı. Aslanın arka ayakları titredi. Uzun sarı pençeler isteği dışında büzüldü. Mopani kabuklarındaki kavramayı gevşetti. Felçli bacaklarda daha çok tutunamadı. Boz kedi kayarak, dönerek, kükreyerek ağaçtan düştü. Düşerken alt dallara çarptı. Kırık omurgasının acısıyla kocaman pembe ağzını açtı. Kurbanını da birlikte sürüklemişti. Ön pençeleri hala yumuşak insan etine gömülüydü. Kendi kıvranıp sarsılırken o ince vücudu da sağa sola savuruyordu. Birbirine dolaşmış durumda yere çarptılar. Lothar'ın tabanları sarsıldı. Onlar dallardan düşerken geriye sıçramıştı ama şimdi hemen öne doğru atıldı. Aslanın arka ayakları kurbağa gibi geriye uzanmıştı. İnsan vücudunun üzerinde yatıyor, yarısını örtüyordu. Arka ayakları tutmadığı için ön ayakları üzerinde yükseldi, kendini Lothar'a doğru sürükledi. Çenesini kocaman açarak kükredi. Soluğunun kokusu felaketti. Sıcak, leş kokan soluk Lothar'ın yüzünde kollarında gezindi. Lothar Mauser'in namlusunu nişan almaksızın hemen o korkunç ağzın içine soktu. Kurşun, boğazın gerisindeki yumuşak damağa girdi. Kafanın arkasından çıktı. Çevreye fıskiye gibi kan ve beyin parçaları saçtı. Bir saniye daha ön ayakları üzerinde duran hayvan, sonunda soluğunu salıp ciğerlerini boşalttı, yanlamasına devrilip kaldı. Lothar Mauser'i elinden attı, kıvranan sarı leşin yanında diz çöktü. Altında kalan vücuda ulaşmaya çalıştı ama ancak alt tarafı dışarıdaydı. Bir çift kahverengi, ince bacak, daptarı olan çocuklara özgü kalçalar, yırtık bir branda paçavrası. Lothar ayağa fırladı. Aslanın kuyruğunu yakaladı, tüm ağırlığıyla asıldı. Kürklü leş yavaşça sırt üstü döndü. Altındaki vücudu serbest bıraktı. Bir kadın. Hemen anladı Lothar. Eğilip onu yerden kaldırdı. Başı gür siyah saçlarla kaplıydı. Cansız gibi sarkıyordu. Elini ensesine kaydırdı. Yeni doğmuş bebek tutar gibi başını kaldırıp yüze baktı. Resimdeki yüzdü. Uzun zaman önce dürbünüyle gördüğü yüz. Onu etkileyen, rüyalarına giren yüz. Ama bu yüzde hayat yoktu. Uzun siyah kirpikler kapalıydı. Birbirine dolaşıyordu. Düzgün güneş yanığı yüzde ifade de yoktu. Güçlü geniş ağız gevşekti. Yumuşak dudaklar aralık, beyaz dişler görünüyor, dudakların bir köşesinden ince bir tükrük sızıyordu. Olamaz diyerek başını salladı Lothar hırsla. Ölemezsin, olamaz. Mümkün değil. Hele bunca çabadan sonra izin vermem. Sesi kesildi. Gür saçların arasından bir yılan kıvrılarak alnına doğru iniyordu. Taze kandan oluşan koyu kırmızı bir yılan. Lothar, boynundaki pamuklu fuları çıkardı, kanı sildi ama o sildikçe yenileri akıyor, yüze yayılıyordu. Tepedeki bukleleri araladı, yaranın yerini buldu. Mopani dallarına çarpmaktan olmuştu. Derindi. Yaranın dibinde kemik de görünüyordu. Kesik yerdeki deriyi çekip birleştirdi, tuttu, üzerine fularını bastırdı, başındaki bantla sımsıkı bağladı. Yaralı başı kendi omzuna dayayıp, vücudu oturma pozuna doğrulttu. Sarındığı posttan memesi dışarıya çıkmıştı. Lothar büyük bir şoka kapıldığını hissetti. Meme öyle beyaz, öyle yumuşak, öyle hassastı ki. Onu bir suçluluk duygusuyla hemen örttü, sonra dikkatini yaralı bacağa çevirdi. Yaralar korkunçtu. Paralel yarıklar yukarıdan aşağıya doğru iniyordu. Sol ayağının topuğuna kadar varmaktaydı. Kızı yavaşça tekrar yatırdı. Yanına diz çöktü, bacağı kaldırdı. Atar damardan kan fışkıracak diye ödü kopuyordu. Olmadı. Yalnızca koyu renk toplar damardan kanı sızıyordu, içini çekti. Çok şükür Tanrım. Sırtındaki askeri ceketi çıkardı, yaralı bacağı onun üzerine koydu. Topraktan uzaklaştırmaya çalıştı. Sonra gömleğini başından çekti. 2 gün önce yıkamıştı onu en son. Kaynağın suyunda. Ter kokuyordu. Başka çare yok diyerek onu ince şeritler halinde yırttı, bacağı sarıp bağladı. Asıl tehlikenin bu olduğunu biliyordu. Aslan gibi et yiyen bir hayvanın dişlerinde ve tırnaklarında kalabilecek mikroplar, hemen hemen buşmanların zehirli okları kadar öldürücü olabilirdi. Aslanın tabanları, özellikle girintili çıkıntılı nasırlı olurdu. Aralara kokmuş kan, bozulmuş et zerrecikleri otururdu. Kangrenin baş nedenleriydi bunlar. Seni kampa götürmemiz gerek senden. Adını ilk defa kullanıyordu. Buna zevklendi. Ama tenine dokunup o ölümcül soğukluğu duyunca bir kere daha korku sardı benliğine. Nabzı çabucak kontrol etti. Ne kadar zayıf olduğunu görüp şoka kapıldı. Düzensiz atıyor, hemen hemen seyiriyordu. Kızın omuzlarını kaldırdı, kendi ceketiyle sardı, sonra çevreye bakınıp atını aradı. Hayvan çayırın öbür ucunda başını eğmiş otluyordu. Yarı beline kadar çıplak, soğuktan titreyerek oraya kadar koştu, hayvanı alıp Mopani'nin dibine getirdi. 51. Ayrımın Sonu. Sayfa 373. Devamı 52. Ayrımda.